Hoş geldin. Bugün hepimizin aklını kurcalayan, hatta belki biraz da hayallerimizi süsleyen bir soruyu masaya yatırıyoruz. Atomların, yani bizi ve etrafımızdaki her şeyi oluşturan o temel parçacıkların %99,9'u boşluksa, nasıl oluyor da biz kalkıp bir duvarın içinden yürüyüp geçemiyoruz?
Evet, bu gerçekten de ilk bakışta kafa karıştırıcı bir soru. Hani atom modeli gözümüzün önüne gelince...
Aynen. Filmlerde falan görüyoruz ya, işte Marvel'da Vision karakteri var, duvarlardan hayalet gibi süzülüyor. Ya da Harry Potter'da peron 9,5.
Hı.
Ama biz gerçek hayatta bunu denesek sonuç muhtemelen morarmış bir alın olur.
Kesinlikle. Çünkü o boşluk algısı resmin sadece bir parçası.
İşte biz de bu bölümde bu kafa karışıklığının ardındaki bilime yakından bakacağız. Elimizde güzel bir life science makalesi var. Fizikçilerin de görüşleri var bu konuda. Amacımız ne? Bu katı gibi görünen gerçeğin altındaki o boşluk meselesini ve bizi duvarlardan ayıran o görünmez engelleri seninle birlikte anlamak.
Aslında temelde bizi durduran şey atomların dolu olması falan değil. Karşımızda iki tane çok temel, görünmez ama inanılmaz güçlü bir fiziksel engel var.
İki engel. Nedir onlar?
İlki, atomların en dış kısımları arasındaki elektromanyetik itme kuvveti. İkincisi de, belki daha bile temel bir yasa, Pauli dışlama ilkesi dediğimiz şey. İşte bu ikisi, maddenin neden bize bu kadar sağlam, bu kadar geçilmez hissettirdiğini açıklıyor. O devasa atomik boşluklara rağmen neden her şeyin birbirinin içinden akıp gitmediğini.
Tamam, ilkinden başlayalım o zaman. Şu meşhur atomlar boşluktur fikrini biraz daha netleştirelim mi? Hani liseden falan hatırlarız ya, bir model vardır.
Evet, o klasik model.
Ortada minicik bir çekirdek, içinde protonlar, nötronlar, etrafında da sanki gezegenlermiş gibi dönen elektronlar.
Hı hı. Bohr modeli genelde öyle anlatılır. Görselleştirmek için fena değil ama.
Ama ölçek inanılmaz değil mi? Bir atomu mesela dev bir futbol stadyumu gibi düşünsek.
Evet, güzel benzetme.
Çekirdek ne kadar yer kaplardı? Sahanın ortasındaki bir misket kadar falan mı?
Aynen öyle. Belki daha bile küçük. Elektronlar ise tribünlerde böyle rastgele uçuşan birkaç toz zerresi gibi olurdu.
Geri kalan her yer, yani stadyumun neredeyse tamamı.
İşte orası boşluk. Yani en azından klasik modelde boşluk olarak tanımladığımız yer.
Peki madem bu kadar devasa bir boşluk var, hem benim elimi oluşturan atomlarda hem de karşımızdaki duvarı oluşturan atomlarda, neden bu iki boşluk alanı bir araya gelip hani kaynaşıp iç içe geçmiyor?
İşte kritik soru bu.
Yani elimi duvara doğru uzattığımda atomlarımın boşluğuyla duvarın atomlarının boşluğu neden birleşmiyor? Beni durduran ne? Boşlukları birbirine iten şey ne?
İşte burada klasik modelin biraz yetersiz kaldığı, kuantum mekaniği dediğimiz daha derin ve biraz da tuhaf bir alana giriyoruz. Çünkü kuantum dünyasında o elektronlar aslında öyle belirli yörüngelerde dönen minik toplar gibi değiller.
Değiller mi? Nasıl peki?
Wisconsin Madison Üniversitesi'nden Rahim Haşmani'nin de dediği gibi elektronları daha çok bir olasılık bulutu olarak düşünmek lazım.
Olasılık bulutu. Bu biraz soyut geldi kulağa. Yani yeri tam belli değil mi elektronun?
Tam olarak öyle. Belli bir anda elektronun tam şurada olduğunu kesin olarak söyleyemiyoruz. Sadece bulunma ihtimalinin yüksek olduğu belirsiz bir bölgeden, bir buluttan bahsedebiliyoruz.
Peki, bu belirsiz olasılık bulutu nasıl oluyor da benim elimi durdurabiliyor? Yani yeri bile tam belli değilken duvarla nasıl etkileşiyor?
Çok güzel bir nokta. Şöyle düşünelim. Bu elektron bulutu atomun dış kabuğunu sürekli olarak negatif bir elektrik yüküyle sarıyor. Yani atomun dışı negatif yüklü.
Tamam.
Sen şimdi elini bir duvara doğru yaklaştırdığında, Maryland Üniversitesi'nden Stephen Ralston'un da basitçe anlattığı gibi, elindeki atomların negatif yüklü elektron bulutlarıyla duvardaki atomların negatif yüklü elektron bulutları birbirine yeterince yaklaşıyor.
Aa, anladım. Mıknatıslar gibi. Hani iki mıknatısın aynı kutbunu, mesela eksiyle eksiyi birbirine yaklaştırmaya çalışırsın da itemezsin ya.
Aynen öyle. İşte o hissettiğin görünmez, karşı konulamaz itme kuvveti var ya.
Evet.
İşte atom seviyesinde de tam olarak bu oluyor. Aynı yükler, yani elektron bulutlarının negatif yükleri birbirini çok ama çok güçlü bir şekilde itiyor.
Yani aslında ben elimle duvara fiziksel olarak temas etmiyorum bile. O hissettiğim katılık dediğim şey...
Tam olarak o değil, evet. Hissettiğin şey, atomlarının dış kabuğundaki elektron bulutlarının duvarın elektron bulutları tarafından itilmesi. O elektromanyetik itme kuvveti.
Vay canına.
Beynimizde atomik seviyede gerçekleşen bu son derece güçlü elektromanyetik itmeyi alıyor ve onu katılık, sertlik, dokunma duyusu olarak yorumluyor. İşte atomların birbirine yapışmasını, iç içe geçmesini engelleyen ilk ve en yaygın bariyer bu, elektromanyetik itme kuvveti. Gündelik hayattaki neredeyse tüm etkileşimlerimizin temelinde bu kuvvet var aslında.
Hissin bile atomik düzeyde bir itme alanı olması çok etkileyici. Peki tamam, bu elektromanyetik itme çok güçlü, anladık, ama bu tek engel mi?
Hah, güzel soru.
Yani diyelim ki bilmiyorum, süper bir gücümüz oldu ve bu elektromanyetik itmeyi bir şekilde yendik. Atomları birbirine daha da fazla yaklaştırmayı başardık. O zaman ne olurdu? Duvarın içinden geçer miydik?
İşte orada işler daha da ilginçleşiyor. Çünkü elektromanyetik itme sadece ilk savunma hattıydı. Onu aşsan bile karşına evrenin çok daha temel, çok daha dokunulmaz bir kuralı çıkıyor.
Daha temel bir kural mı?
Evet. Pauli dışlama ilkesi. Adını da büyük fizikçi Wolfgang Pauli'den alıyor. Ve bu ilke maddenin bildiğimiz şekliyle var olmasını sağlayan temel direklerden biri.
Pauli dışlama ilkesi. İsme dile bir ağırlık taşıyor sanki. Ne diyor bu ilke tam olarak? Basitçe anlatabilir misin?
Anlatmaya çalışıyor. Temel de şunu söylüyor. Fermiyon adı verilen belirli bir temel parçacık sınıfı var. Elektronlar, protonlar, nötronlar, yani maddenin temel yapı taşları da bu fermiyon sınıfına dahil.
Tamam, fermiyonlar.
İşte bu fermiyonlar asla ve asla aynı anda tamamen aynı kuantum durumunda bulunamazlar.
Aynı kuantum durumu. O ne demek? Yani aynı yerde olamazlar mı demek bu?
Sadece aynı yer değil. Biraz daha teknik ama kabaca şöyle düşünebilirsin. İki özdeş fermiyon, mesela iki elektron, hem aynı yerde, hem aynı enerji seviyesinde, hem de spin gibi diğer kuantum özellikleri aynı olacak şekilde var olamazlar. İlla ki en az bir özellikleri farklı olmak zorunda. Bunu şey gibi düşünebilirsin, evrenin temel bir tek koltuk tek kişi kuralı gibi. Her fermiyonun kendine ait benzersiz bir kuantum adresi olmalı. Başkası o adresi aynı anda kullanamaz.
Tek koltuk tek kişi. Bu iyiymiş, akılda kalıcı. Peki tamam da bu ilkenin benim duvarın içinden geçemememle ne ilgisi var? Yani elektronların aynı durumda olamaması neden atomların iç içe geçmesini engelliyor?
Şöyle, hani dedik ya, elektromanyetik itmeyi aşıp iki atomun elektron bulutlarını üst üste bindirmeye çalıştığımızı varsayalım.
Evet.
İşte o zaman farklı atomlara ait olan elektronlar ister istemez aynı fiziksel alanı ve potansiyel olarak aynı kuantum durumlarını, yani aynı koltukları işgal etmeye çalışırlar. Pauli ilkesi tam da bu noktada devreye giriyor ve hayır, yapamazsınız diyor. Evrenin temel yasası buna izin vermiyor.
Yani bu basit bir itme kuvveti gibi değil, daha çok temel bir yasaklama gibi mi?
Aynen öyle. Bu buraya giremezsin diyen bir yasa. Bu yasağı delmeye çalışmak, yani ilkeye rağmen elektronları aynı duruma sokmaya zorlamak...
Evet, ne olurdu o zaman?
İnanılmaz boyutlarda bir enerji ve basınç gerektirirdi. Çünkü aslında atomların o temel yapısını, elektronların enerji seviyelerini bozmaya çalışmış olursun. Maddeyi kökten istikrarsızlaştırırsın. Hani nötron yıldızlarının merkezindeki gibi aşırı koşullar dışında gündelik hayatta bu ilkeyi çiğnemek pratikte mümkün değil. Hatta işin daha da çarpıcı yanı şu, eğer Pauli dışlama ilkesi olmasaydı...
Ne olurdu?
Elektronlar en düşük enerji seviyesine yığılırdı, atomlar bildiğimiz gibi o katmanlı yapıya sahip olmazdı, kimyasal bağlar oluşamazdı, dolayısıyla moleküller, gezegenler, yıldızlar ve tabii ki duvarlar ya da bizler var olamazdık.
Ciddi misin?
Çok ciddiyim. Evrendeki tüm madde kendi içine çökerdi, kararlı hiçbir yapı oluşamazdı. Bu ilke, maddenin bugünkü kararlı yapısının ve çeşitliliğinin temel garantisi aslında. Yani duvarın katılığı için ikinci ve belki de elektromanyetik itmeden bile daha temel, daha aşılamaz olan engel işte bu.
Bu gerçekten büyüleyici. Yani bizi duvardan ayıran şey sadece basit bir itme kuvveti değil, aynı zamanda evrenin dokusuna işlenmiş maddenin var olmasını sağlayan temel bir ilke.
Bu, katılık algımızı tamamen farklı bir boyuta taşıyor ama kuantum mekaniği hep bir sürpriz faktörü barındırıyor, değil mi? Hep bir acaba dedirtiyor.
Hı hı, öyle.
Hani şu meşhur parçacıkların aynı zamanda dalga gibi davranması meselesi var ya, bu durum belki çok çok küçük de olsa bir umut ışığı yakmıyor mu? Duvarın diğer tarafına geçmek için bir yol olabilir mi?
Evet, işte geldik kuantum dünyasının en tuhaf, en akıl almaz görüngülerinden birine. Kuantum tünelleme. Tam da dediğin gibi parçacıkların dalga doğasından kaynaklanıyor bu.
Tünelleme. Nasıl yani?
Klasik fizikte basit bir kural vardır. Bir topun bir tepeyi aşması için yeterli enerjisi yoksa o tepeyi asla aşamaz. Geri seker, değil mi?
Evet, mantıklı.
Ama kuantum seviyesinde parçacıklar aynı zamanda dalga gibi davrandığı için durum biraz farklı. Şöyle düşün, bir kuantum parçacığı, ki onu bir dalga paketi gibi hayal edelim, bir enerji bariyerine, mesela duvarın atomlarının oluşturduğu o potansiyel enerji engeline çarptığında...
Yeterli enerjisi olmasa bile mi?
Evet, yeterli enerjisi olmasa bile o parçacığın var olma olasılığını temsil eden dalga fonksiyonu bariyerin içinde aniden sıfıra düşmez. Dalganın genliği, yani büyüklüğü, bariyerin içinde üstel olarak, yani çok hızlı bir şekilde azalır ama tamamen yok olmaz.
Tamam.
Eğer bu bariyer, yani bizim duvarımız, akıl almaz derecede ince ise, o zaman o azalan dalganın çok ama çok küçük bir kısmının bariyerin diğer tarafında yeniden belirme olasılığı matematiksel olarak vardır.
Yani parçacık enerjisi yetmemesine rağmen sanki duvarın içinden bir tünel kazıp geçmiş gibi mi oluyor?
Aynen öyle. Adı da oradan geliyor zaten. Kuantum tünelleme.
İnanılmaz. Yani bu şu anlama mı geliyor? Teorik olarak benim vücudumdaki trilyonlarca ve trilyonlarca atomun her birinin tam olarak aynı anda, senkronize bir şekilde duvarın oluşturduğu o enerji bariyerini tünelleyerek diğer tarafa geçme olasılığı matematiksel olarak sıfır değil, değil mi?
Matematiksel olarak konuşursak evet, sıfır değil. Her bir parçacığın tünelleme yapma olasılığı var. Dolayısıyla senin gibi devasa sayıda parçacıktan oluşan bütün bir sistemin, yani senin, tamamının aynı anda tünelleme yapma olasılığı da teorik olarak sıfırdan farklı.
Harika. Süper güçlerim varmış meğer. Hemen gidip denemem lazım. Yok yok, şaka yapıyorum tabii. Peki ama bu olasılık ne kadar gerçekçi? Yani tamam, matematiksel olarak sıfır değil ama pratikte böyle bir şeyin olma ihtimali nedir? Hayallerimiz gerçek olabilir mi?
İşte burada biraz hayallerden gerçeklere dönüyoruz. Heshmani bu olasılığı kabaca hesaplamaya çalışmış. Vardığı sonuç gerçekten bizim hayal gücümüzün çok ötesinde.
Ne kadar yani?
Şöyle diyor, 10 üzeri 10 üzeri 30'da 1 gibi bir şey.
Ne? 10 üzeri 10 üzeri 30. Bu nasıl bir sayı?
Yani bir rakamının yanına, birin yanına 30 tane sıfır koyarak elde ettiğin sayı kadar sıfır ekliyorsun. Bu sayıyı yazmaya kalksan evrendeki tüm atomlar yetmez muhtemelen.
Anladım. Yani imkansız demek bu.
Evrendeki en gelişmiş süper bilgisayarlar bile bu kadar küçük bir olasılıkla karşılaştıklarında sonucu direkt sıfır olarak kabul ederler. Pratikte sıfır yani.
Yani evet, filmlerdeki gibi olmayacak bu iş.
Rolston'un ifadesiyle çok güzel özetlenmiş aslında. Sıfıra olabildiğince yakın ama tam olarak sıfır değil. Belki evrenin o 13.8 milyar yıllık tarihinde bilinmeyen bir köşede aşırı ama aşırı ince bir engelle karşılaşan tek bir atom şans eseri bir anlığına tünelleme yapmış olabilir. Kim bilir?
Olabilir tabii, neden olmasın?
Ama senin, yani koca bir insanın bir duvardan tünelleme yapabilmesi için muhtemelen evrenin şu anki yaşından trilyonlarca kez daha uzun bir süre boyunca her saniye durmadan duvara çarpıp denemen gerekirdi.
Anlaşıldı. Süper kahramanlık hayalleri şimdilik rafa kalktı. Ama dürüst olmak gerekirse bu bilimsel açıklama aslında o hayallerden çok daha etkileyici bence. Özetleyelim o zaman. Duvarların içinden neden geçemiyoruz? Çünkü atomlarımızın içi dolu olduğu için değil.
Aynen.
Asıl sebep, atomları hem bir arada tutan hem de birbirlerinin alanlarına girmelerini engelleyen iki tane temel görünmez fiziksel mekanizma. Birincisi,
atomların dışındaki negatif yüklü elektron bulutlarının birbirini ittiği elektromanyetik kuvvet. Hani o dokunma hissini veren şey.
Evet. İkincisi,
ve daha da temeli?
Elektron gibi fermiyonların aynı kuantum koltuğuna oturmasını yasaklayan Pauli dışlama ilkesi. Maddenin kararlı yapısını sağlayan o temel kural.
İşte bu. Deneyimlediğimiz o katılık hissi aslında atomların içindeki o akıl almaz boşluğu yöneten bu görünmez ama mutlak güçteki kuvvetlerin ve kuralların bir sonucu, bir tezahürü.
Kesinlikle öyle. Maddeyi madde yapan şey tam da bu kurallar.
Peki bütün bunlar senin için, yani bizi dinleyen sen için ne anlama geliyor? Belki de çıkarılacak en önemli ders şu: gündelik hayatta algıladığımız, dokunduğumuz, hissettiğimiz o sağlam gerçeklik var ya,
hı hı.
O aslında yüzeyin altında işleyen temel fizik yasalarına kıyasla oldukça basitleştirilmiş bir versiyon. Evren, bizim o sıradan gündelik sezgilerimizin çok ama çok ötesinde, inanılmaz derecede zarif, karmaşık ve bazen de gerçekten akıl almaz derecede tuhaf mekanizmalarla çalışıyor. Basit bir duvar neden sağlamdır sorusu bile bizi kuantum dünyasının en derinlerine, en tuhaf köşelerine götürebiliyor.
Ve işte sana üzerinde biraz düşünebileceğin son bir fikir. Maddeye bugünkü yapısını veren, onu bu şekilde bir arada tutan bu temel kuvvetler, elektromanyetizma ve ilkeler, Pauli dışlama ilkesi bir an için yok olsaydı ne olurdu?
Eyvah!
Sadece duvarlardan geçebilmekle kalmazdık, aynı zamanda varoluşun kendisi imkansız hale gelirdi. Ne sen, ne ben, ne bu sohbetimiz, ne de o duvar. Hiçbir şey var olamazdı. Her şey anında kararsız bir enerji çorbasına dönüşürdü muhtemelen. Peki, şimdi etrafına bir bak bakalım. Bu temel kurallar, elektromanyetizma ve Pauli ilkesi, gündelik hayatında fark ettiğin ya da etmediğin başka hangi olayları, hangi teknolojileri, hangi doğal fenomenleri şekillendiriyor olabilir? Hangi gözlemlerinin ardında bu görünmez ama her şeye gücü yeten yasalar yatıyor olabilir? İşte bu, üzerine düşünülecek, keşfedilmeyi bekleyen bambaşka bir derinlik.